أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, geçen hafta siyer dersimizden Arapların, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki Arapların genel anlamda itikadi durumları, ahlaki durumları, siyasi, içtimai yani sosyal durumları ile ilgili malumatlar vermiştim. Ve şu nokta önemliydi, bütün dünya insanları arasında, yani Resulullah aleyhisselatü vesselamın geldiği o dönemde, bütün dünya insanları arasında en az bozulmuş belki yani toplum, o zaman Araplardı. Yani geri kalan aslında bütün herkes bozulmuş. Şirkler, haramlar, isyanlar bulaşmış. Ahlaki yönden çökmüşler genel anlamda bütün topluluklar. Ama bunlar arasında ehven-i şer denen, yani daha az belki bozulmuş, öbürlerine nispetle daha az bozulmuş Arap topluluğu vardı. Yani şeyin de etkisi vardır. Özellikle medeniyetin yani oraya gitmemesi, İşte sahravi bir yerde kalmaları, sade bir hayat yaşamaları, yani şehirleşme buna benzer şeylerin olmaması belki onları da muhafaza eden etkenlerden birisiydi. Ve tabii en önemli unsur da özellikle de İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmeleri. Yani hassaten Kureyş kabilesi, İsmail Aleyhisselam'ın kabilesinden yani onun soyundan geldiği için insanlar arasında en az bozulmuş ve birçok fazilete de sahip olan İnsanlardı. O sebeple Allah-u Teala risaletini böyle bir topluluk arasında yani yaydı, oraya gönderdi. Ta ki bunlar İslam'ın şeyleri ensarı olsunlar ve İslam bu şekilde gelişip daha sonra öbür millete yayılsın. Tabii şey anlamına gelmez, bu Arap işte öbürlerinden faziletlidir değil. Allah-u Teala ne yapar? Bu dinini birileriyle yüceltir. Hadiste de geçtiği gibi اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِاُنَاسٍ لَا خَلَقَ لَهُمْ Allah-u Teala dilerse dinden hiç nasipleri olmayan insanlarla da dinini ne yapar? Muzaffer kılar. Tabi o İslam'ın nuruyla şereflenen kimseler yücelmiştir. İslam'a belki inanmadan yardım edenler de olmuştur. Ebu Talib gibiler. Onların da faydası İslam'a dönmüştür. Kendilerine olan faydaları ahiretteki azapların azlığıdır. Başka bir şey olmamıştır. Çünkü iman etmemişler. Tabi Araplardan da İslam'a karşı savaşanlar, şiddetli davrananlar da olmuş. Ebu Leheb gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcası gibi. Evet, daha sonra öbür milletlere de yayılınca, öbür milletlerden de güzel insanlar ne yapmıştır? İslam'a girip artık İslam'a yardımcı olmuştur. İslam'ın yayılmasında, bu davanın yayılmasında büyük emekleri olmuştur. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgili, yani doğmadan önce çok önemli bir hadise olmuştur. Tabi bazı şeyler anlatılır işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan önce ama birçoğu aslı yoktur. Kısa olarak, hikaye olarak çok yayılmıştır maalesef. O yüzden onlara hiç değinmeyeceğim. Ama önemli olarak, gerçek olarak yani vuku bulmuş olaylardan birisi, o da Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Ashabul Fil kıssasıdır. Meşhur olan yani Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil suresi de inmiştir. Fil kıssası diye bir olay cereyan etmiştir. Bu önemli bir hadisedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu sene meydana gelmiştir. Yani miladi 570. senede meydana gelmiştir bu hadise. Kısaca bu hadise de şöyledir. Habeşistan asıllı Ebrehe adında bir devlet hükümdarı diyelim, devletin ileri gelenlerinden birisi Yemen'de hakimdir. Habeşlerin tabi Yemen'de hakimiyetleri vardı, kuvvetleri vardı. Habeşistan, şu anki ismi Sudan. Eskiden Habeşistan, şimdiki ismi Sudan. Yani Kızıldeniz'in öbür tarafı, Afrika tarafındaki olan o bölgelere Habeşistan deniyordu. Habeşistan asıllı, yani Sudan asıllı Ebrehe Yemen'de hakimdir. Hristiyanlık dinine girmiştir. Ve Hristiyanlık dininin yayılmasını da istemektedir. Dünyada Hristiyanlık dininin hakim olmasını istiyor. Bakıyor ki insanlar Mescid-ül Haram, yani Kabe'yi tazim ediyorlar. Dünyanın değişik yerlerinden gelip hac ediyorlar. Kabe insanların kalbinde apayrı bir yeri vardır. Bir mukaddesiyatı vardır. Tabi bunu kabullenemiyor. Ve istiyor ki o kutsiyet onun yapacağı kiliseye dönüşsün. Kendisi çok büyük bir kilise yapıyor Yemen'de. Çok muhteşem, çok muazzam bir kilise yapıyor. Dünyanın parasını harcıyor. Çok şaşalı bir mabet yapıyor. Yani Hristiyanların mabedi olarak kilise yapıyor. Hatta rivayetlere göre o kadar yüksek yapmış ki adam baktığı zaman tepesine başında şapka varsa, takke varsa takkesi düşüyormuş. O kadar kafasını dikiyormuş. Yani bir nevi gökdelen gibi bir şey. Yani çok yükseltmiş. Yani çok aşırı yüksek, büyük bir şey yapmış. Ve bütün insanları ona davet etmiş. Artık bundan sonra buraya gelin, Kabe'ye gitmeyin. Asıl mukaddes yer burasıdır. Buraya gelin, burada haccınızı yapın, burada ibadetlerinizi yapın diye insanları oraya teveccüh etmeye çalışıyor. Ama bakıyor ki pek insanlar oralı değiller. Teveccüh eden olmuyor. Yine insanların kalbinde Kabe var. Kabe'ye gidiyorlar işte, hac ediyorlar. Bu onun zoruna gidiyor. Ve onun yaptığı tabii zulümler, gaddarlıklar, işte o Kabe'ye olan düşmanlığı, İbrahim Aleyhisselam'dan kalma olan, o dine olan düşmanlığı sebebiyle Araplar da tabii bir kısım Araplar ondan çok nefret ediyorlar. Ve adamın bir tanesi gidip o kilisede gece vakti kimse yokken pisliyor. Ve tabii bu olay vuku bulduktan sonra çok öfkeleniyor Ebrehe ve büyük bir ordu topluyor. Ve diyor ki bu böyle olmayacak, gidip Kabe'yi yıkacağım diyor, kökünü kazıyacağım. Oradaki Arapları da yerle bir edeceğim, kimseyi bırakmayacağım o Kabe'nin etrafında. Böylece Kabe, Mescid-ül Haram diye bir şey kalmayacak. Bütün insanları artık buraya ben yönlendireceğim diyerek büyük bir ordu hazırlıyor ve yola çıkıyor. Tabii yolda giderken bazı samimi olan kimseler, bazı kabileler bunun karşısına dikiliyorlar. Bunun kastını öğrendikten sonra karşısına dikiliyorlar, savaşıyorlar. Ama büyük bir ordusu olduğu için karşısına çıkan kuvvetleri de hep hezimete uğratıyor. İki ayrı kuvveti değişik yerlerde hezimete uğratıyor ve yoluna devam ediyor. Tabii yolu bilmediği için Taif'e yaklaşıyor. Taif'ten hain insanlar ona bir yol rehberi veriyorlar. Ebu Rigal adında bir adamı. Diyorlar ki bu sana yol gösterecektir. Çünkü kendileri tam bilmiyorlar. Yani Mekke'nin yolu hangi yoldan nasıl gidilir? İhanet ediyorlar Taif'ten bir kabile ve ona Ebu Rigal adında bir uşak diyelim, onlara uşak olan, yağcılık yapan alçak bir adamı veriyorlar, yol göstersin ta ki maksuduna ulaşsın. Aslında o da nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensuptur. Ama böyle büyük bir ihaneti yapıyor. Mekke'ye yaklaştığı vakit artık tamamıyla yollar belli olduğu bir yerlerde Allah-u Teala bunu helak ediyor. Ebu Rigal orada ölüyor. Ve daha sonra Araplar onun kabrini taşlamaya başlıyorlar. O büyük ihanetinden dolayı. Bizim dinimizden olan bir kimse nasıl oluyor düşmanımıza yol göstermiştir. Onların safında yer almıştır diye onun artık kabri taşlanan bir mekan olmuştur. Ve tabii yolda Mekke'ye yaklaşırken develer görüyor bir yerde ve o develere el koyuyor. Tabii o develer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesinin, Abdülmuttalib'in de develeridir. Develeridir, 200 tane deve. Onlara da el koyuyor, Mekke'ye çok yakın bir yerde konaklıyor. Dinlenmeye çekiliyor ve orada işte hazırlığını yapıp işte Kabe'ye hücum edecek, Kabe'yi yıkacak, oradaki insanları da katledecek, karşısına kim çıkarsa da savaşacak diye böyle bir kararlı bir şekilde bir yerde konaklarken Abdülmuttalib'e tabii haber gidiyor ve istişare ediyor Abdülmuttalib. O zamanın ahalisiyle, müşriklerle, ileri gelenlerle ne yapacağız, ne edeceğiz? Tabii hiçbir kuvvet yok yani onu engelleyecek. Kuvvete de sahip değiller, savaşacak durumda da değiller. Abdülmuttalib onun yanına gidiyor. Araya adamlar koyuyor ve ta onun yanına kadar çıkartıyorlar. Tabii onu duyduğu vakit işte bu Mekkelilerin ileri gelenlerinden, işte şerefli soylu bir insan, cömertliğiyle, güzel halleriyle bilinen, sevilen bir insandır diye ona ihtiram ediyor, ona değer veriyor, ikram ediyor. Tabii yanında oturtmuyor, tahtında oturtmuyor. Mütekebbir birisi böyle bir şeyi de istemiyor. Yerde halın üstünde oturtunca kendisi de yere inip yanında oturuyor. İşte hoş geldin, sefa geldin. Bir isteğin var mı diye iltifatta bulunuyor Abdülmuttalib'e. Abdülmuttalib de diyor ki ben develerim için geldim diyor. Benim develerime el koymuşsun. Ben onların sahibiyim diyor. Onları bana iade et diyor. Ebrehe de onunla dalga geçiyor. Diyor ki benim gözümde çok yüceydin diyor. Ben zannettim ki Kabe'yi korumak için, onu müdafaa etmek için geldin. ricada bulunmak için işte yıkma yapma diye. Bunun için geldiğini zannediyordum, senin derdin kendi develerindir diyor. Dünyalık şeylerdir diyor. Gözümde değerin düşmüştür diyor. Abdülmuttalip de diyor ki sen biliyorsun ki bizim böyle bir şeye gücümüz yetmez diyor. Yani mukavemet edecek durumda değiliz, savaşacak durumda değiliz. Ben bu develerin Rabbiyim, yani sahibiyim, Rab sahip anlamındadır. Bu Kabe'nin de Rabbi vardır ve onu koruyacaktır diyor. Kesinlikle kendi evini diyor koruyacaktır diyor. Biz o şekilde inanıyoruz, o şekilde itikad ediyoruz. Tabii dalga geçiyor yani nasıl korur, nasıl şey yapar diye. Ama develerini ona iade ediyor. Develerini alıp Mekke'ye döndükten sonra Mekke ahalisine diyor ki kesinlikle buna karşı savaşacak durumda değil, çok büyük bir ordu var. Ve size tavsiyem buradan çıkın diyor. Uzaklaşın yani dağlara çıkın, bir yerlere yayının, uzaklaşın. Çünkü taş üstünde taş bırakmama üzere geliyorlar. Ve birkaç adamı topluyor, Kabe'nin yanına gidiyorlar. Kabe'nin kapısının halkasını tutunuyor. Ve Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor, bugün yardım edecek olan, kendi evini koruyacak olan sensin. Tabii o zaman bütün putlar unutulmuştur. Sadece Rabbul Alemin'e yöneliyorlar. Ona dua ediyorlar, ondan istiyorlar. Çünkü böyle önemli, muazzam işte putlar mutlar artık bunlar bir şey yapamazlar yani. Ancak yani Rabbul Alemin'e dua ettiğimiz zaman kendisi böyle büyük bir şerri def edecektir diye duada bulunuyor. Arkasındakiler de amin diyorlar. Dua ettikten sonra oradan çekilip gidiyorlar ve Ebrehe tabi harekete geçiyor. Ordusuyla harekete geçiyor Kabe'yi yıkmak üzere ve fil getirmişler. Çok büyük, muazzam bir fil getirmişler. Çok güçlü bir fil. Mahmud adında bir fil. Ve ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Kabe'ye doğru yönlendirince isyan ediyor, yürümüyor. Oturuyor. Zorla kaldırıyorlar, mızraklarla batırarak kaldırıyorlar. O tarafa yönlendirmeye çalışıyorlar. Bir daha çöküyor, yürümüyor. Başka bir istikamet, Yemen'e doğru kaldırdıkları zaman o tarafa doğru kalkıp hızlı hızlı koşuyor. Yakalıyorlar, işte geri çeviriyorlar. Kabe'ye doğru sürmek istediler mi bir türlü şey yapamıyorlar, yürütemiyorlar. Tabii bu da Allah'ın bir şeyidir, mucizesidir. Ve o esnada Allah-u Teala onların üzerine kuşlar musallat ediyor. Gökyüzü kuşlarla doluyor. Ve onları taşlıyorlar. Onların üzerlerine pişmiş olan işte nohut kadar yani büyüklüğünde mercimek ile nohut arasında yani küçük taşlar yağdırıyorlar. Ve böylece ordu, çok azı müstesna ordu Ebrehe ile beraber helak oluyorlar. Müthiş bir şekilde, muazzam bir şekilde, yani korkunç bir şekilde o insanlar orada helak oluyorlar. Çünkü gelen o mermi gibi bir şey, o düşen taş kime isabet ediyorsa o azasını koparıyor. Kafasını işte çarpıyorsa, affedersiniz, dübüründen çıkıyor. Ve o adam yere düştü mü yavaş yavaş artık parçalanmaya başlıyor. Yani eli düşüyor, kolu düşüyor, bacağı düşüyor, kulağı düşüyor. Yani etleri artık dökülmeye başlıyor. Yani korkunç bir şekilde bunlar ölüyorlar. Tabii Ebrehe de orada yaralanıyor. Onu alıp hızlıca Yemen'e doğru götürmeye çalışıyorlar. Belki imdad ederiz, kurtarırız diye. Ama yolda azaları teker teker düşmeye başlıyor. Bacağı düşüyor, kolu düşüyor, eli düşüyor, kulağı düşüyor. Derken yolda helak oluyor. Ve bu şekilde ordu helak olduktan sonra bütün insanlara büyük bir ibret oluyor. Ve böylece Allah-u Teala Kabe'yi korumuş oluyor. Ve bununla ilgili Allah-u Teala sure indirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Sen Rabbinin fil ashabına, fil ehline neler yaptığını görmedin mi? Resulüne hitap ediyor. Elem yec'al keydahum fi tadlil. Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Ebrehe'nin büyük bir planı vardı. Bütün insanların şeyini, dikkatini kendi üzerinde toplamak. İşte kendisini yüce bir insan olarak ilan edip işte kendi dinini hakim kılmak, kendisi otoriten olması gibi büyük planları vardı. Ve Kabe'yi de tabii yıkma, İbrahim Aleyhisselam'dan kalma o mukaddes olan şeyleri tamamıyla imha planları vardı ki Allah-u Teala bütün bunları boşa çıkarmıştır. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ebabil. Onlara sürü sürü kuşlar göndermiştir. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلْ Pişmiş çamurdan olan taşları onların üzerine atmak için. Sürü sürü kuşları Allah musallat etmiştir. Ve tabii onlar gelip işte onları attıktan sonra فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاكُولٍ İşte yemişi yenilmiş olan yapraklar gibi dökülmüş yapraklar gibi yenmiş olan işte yenmiş olan yapraklar gibi dökülmüş, parçalanmış artık ufalanmış ve hatta hayvanların dışkı olarak attıkları yani yiyeceğin son hali gibi olmuşlardır. Darmadağın olup yani yok olup helak olmuşlardır. Evet bu şekilde tabii Allahu Teala ne yapmıştır? Kendi evini, o mukaddes Kabe'yi ne yapmıştır? Korumuştur. Çünkü Allah'ın yanında çok büyük değeri vardır, ehemmiyeti vardır. Tabii bu hadise iyi yani okuduktan sonra bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani bu hadiseden ne gibi dersler, ne gibi ibretler alınabilir? Çünkü asıl siyerin okunmasının amacı da budur. Bizler niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okumalıyız, öğrenmeliyiz? Ta ki aleyhissalatü vesselam'ın hayatından dersler alalım kendimize. İbret alalım, ders alalım, faydalanalım, hayatımıza yansısın. Yoksa bir hikaye, bir masal gibi şöyle olmuş, böyle bitmiş diye insanı teselli eden, haşa bunun için değildir siyer. Kur'an kıssaların hepsi böyledir. Nuh aleyhisselamın kıssası, İbrahim aleyhisselamın kıssası, Musa aleyhisselamın kıssası, Firavun, Ad kavmi, Semud kavmi helak olmuşlar. Bütün bu kıssalar hepsi ders içindir, ibret içindir, amel etmemiz içindir. Yoksa hikaye olsun diye, işte teselli olalım diye değil. Ashab-ı Kehf'in meselenin kıssası. Başlı başına çok büyük dersler alınır. Yusuf aleyhisselamın kıssasından çok büyük dersler alınır. Yani o cereyan eden şeylerde hepsinde dersler var. O sebeple bu siyeri de inşallah işlerken olay olay böyle. Ne gibi olay vuku bulmuştur? Çok fazla üzerinde de durmaya gerek yok. Bizim için en önemli olan şey nedir? Ondan ne gibi ders ve ibretler alırız? Birincisi şu anlaşılıyor. Bu Kabe gerçekten Allah'ın yanında çok büyük bir muazzam olan bir yerdir. Allahu Teala'nın çok değer vermiş olduğu bir yerdir, evidir. Mukaddesiyatı vardır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun daha da şerefli olması için, daha da mukaddes olması için aleyhissalatü vesselam dua etmiştir. Kabe'ye baktığı zaman Allah'ım onun şerefini daha da artır, onun mukaddesiyatını daha da çoğalt diye aleyhissalatü vesselam dua etmiştir. Her geçen gün nedir? Daha mukaddes bir hale gelmiştir Kabe. Ve kıyamete kadar duracaktır. Tabi kıyamet alametlerinden şu da geçiyor, Kabe yıkılacak bir gün. Ve 40 sene boyunca da yıkılmış bir şekilde duracak. Ta ki bir daha onarılana kadar. Yani demek ki Müslümanlar öyle zaaflık geçirecekler ki düşmanlar her bir taraftan musallat olunca artık Kabe yıkılacak, o Kabe'yi bir daha inşa edemeyecekler. Ta ki 40 sene geçene kadar. Kabe tarih boyunca birkaç defa yıkılmıştır. Kısmen yıkılmıştır ve külliyen yıkılmış bir daha inşa edilmiştir. İşte bir ara sel olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani peygamberlik gelmeden önce o hayattayken çok yağmur yağıyor, sel oluyor, sel Kabe'yi yıkıyor. Sonra müşrikler ne yapıyorlar? Helal para topluyorlar ve o Kabe'yi bir daha inşa etmek istiyorlar. Tamamıyla temiz, helal rızıkla, parayla. Ama paraları yetmediğinden dolayı Kabe'yi inşa ederken biraz daha küçültüyorlar. O sebeple dikkat ettiyseniz Kabe'nin yanında bir de duvar vardır. Şöyle bir metre kadar yüksekliğinde şöyle yuvarlak olan bir duvar vardır. Ona hatim deniyor. Onun sebebi de şudur. Asıl Kabe oraya kadar büyükmüş. Ama paraları yetmediğinden dolayı haram para da katmak istemiyorlar. O sebeple biraz daha küçük yapmışlar. Ve o duvarı yapmışlar ki yani burası da Kabe'nin içindendir. Tavaf eden kimseler bunun dışından tavaf etsin, içinden tavaf etmesin. Tavaf ederse tavafı eksik olur. O sebeple dışından tavaf etmesi lazım. Aleyhisselatü Vesselam döneminde işte yıkılmış, bir daha inşa edilmiş. O inşaatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır? Çalışmıştır. İleriki siyasi olaylar, siyasi kavgalarda Abdullah İbni Zübeyr'in hilafeti döneminde halife olarak kendisini ilan etmiştir. Mekke'de ilan etmiştir. Şam'da da ikinci bir halife var. Abdülmelik İbni Mervan. Emeviler döneminde iki tane halife var Müslümanların başında. O zaman tabii kargaşa var, fitne var, savaşlar var. İki halife arasında savaş ve kargaşa var. İşte o ikinci halifeyi ortadan kaldırmak için Abdülmelik İbni Mervan ordu gönderiyor. Haccac komutanında ve Haccac o işte hilafeti yıkmak, oradaki gücü bertaraf etmek için Kabe'ye ne yapıyor? Mekke'ye saldırıda bulunuyor, mıncınık atıyorlar. Ve mıncınıklar da kaza ile tabi Kabe'ye isabet ediyor. Kabe yanıyor, duvarları yıkılıyor. Yani bazı hasarlar meydana geliyor. Daha sonra bir daha düzeltiliyor. Tabi kasıt Kabe'yi yıkma değil. Oradaki Müslümanları öldürmek, onları işte güçlerini kırmak asıl hedef bu. Ama Kabe'de ne yapıyor? Zarar görüyor. Bu gibi şeyler tarihte olmuştur. Yani bu savaşlar sebebiyle Kabe'ye bazı zararlar gelmiştir. Daha sonra bir daha inşa edilmiştir. Aynı zamanda bazı sultanlar işte yıkıp, hani işte tahribat olduğu vakit yıkıp büyütmüşler. O hatim denen o duvarı da içine almışlar, büyük yapmışlar. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı şekil üzere yapmışlar. Bir sonraki gelen sultan ya yanlış yaptılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyleydi. Yani ellemedi aleyhissalatü vesselam, onu büyütmedi. Ne yapmış? Yıkmış, bir daha küçültmüştür. Sonra başka bir sultan gelmiş, yıkmış, biraz daha büyütmüştür. Öbür sultan gelmiş, yıkmış, bir daha küçültmüştür. İmam Malik döneminde o zamanın sultanı, Abbasi sultanlarından İmam Malik'e diyor ki ben düşünüyorum bu Kabe'yi yıkacağım ve İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine yükselteceğim diyor. Ne dersin diyor? İmam Malik yeter diyor. Ey sultan diyor, sen de böyle bir şey yaparsan artık bu iyice oyuncak haline gelecektir Kabe. Her gelen sultan hava atmak için, işte kendisini böyle şey şöhrete ulaştırmak için yıkar, küçültür, büyütür. Böyle oynarlar, artık bu şekil üzere kalsın ve o zamandan beri bu şekil üzere kalmıştır. Şimdiye kadar da bu şekil üzere devam ediyor Kabe. Evet, tabii Kabe'nin konuluş sebebi de insanlar hac etsinler, orada Allah'ı yüceltsinler, Allah'a yaklaşsınlar. İkinci husus Hristiyanların kinidir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinine olan, haniflere olan, tevhide olan, onun uzantısı tabii şirke bulaşmışlar. Ama asıl o Kabe ve Kabe'de yapılan hac ve ibadet nedir? Tevhidden gelen, İbrahim Aleyhisselam'ın dininden gelen, bizim de dinimizin onayladığı bir ibadet çeşididir. Hristiyanların kinini görmüş oluyoruz. Hristiyanlar o İbrahim Aleyhisselam'dan kalma olan şeyi tamamıyla yıkıp kendi inançlarını hakim kılma peşindeler. Bunun için işte Ebrehe harekete geçiyor. Günümüzde de özellikle Hristiyanların kini, yani İslam alemine karşı olan kini de aynı şekilde görmekteyiz, yani devam etmektedir. Özellikle Haçlı seferleri, defalarca yapılmış olan Haçlı seferleri hep İslam alemine yapılması onların yani kinini gösteriyor. Binlerce tabii Müslüman katletmişler. Kadın, çoluk, çocuk dinlemeden. Ulemayı, kitapları yakarak, ulemayı öldürerek İslam'dan yani böyle bir eser kalmasın diye Hristiyanlar sürekli Müslümanlara karşı savaşmışlardır. Ve son dönemlerde de tabii 1. 2. Dünya Savaşları'ndan o dönemlerde ve sonraki dönemlerinde de İslam alemine karşı olan savaşları, işgal etmeleri, İslam alemini parçalamaları, hakim olmaya çalışmaları, sömürmeye çalışmaları, İslam'ı tamamıyla yok etmeye çalışmaları tamamıyla onların kinini, nefretini göstermektedir. Yahudilerle el birlik olarak İslam alemine karşı savaşları meşhurdur, bilinen bir şeydir. 11 Eylül'den sonra da malumunuzdur, yani George Bush Afganistan'a harekete geçerken ne demişti? Bu bir Haçlı seferidir, Haçlı savaşıdır demişti. Ve bütün dünyaya ilan etmişti. Ya bizimle beraber olursunuz, bize destek verirsiniz ya da sizler de teröristler olursunuz. Onlara demek ki destek veren kişiler olacaksınız. Bu şekilde biz yani size böyle bakacağız. Ya bizimle berabersiniz ya da teröristlerle beraber. Üçüncü bir alternatif yok diye o ahmak insan ne yapmıştır? Böyle İslam alemine savaş başlatmıştır ki elhamdülillah Allah-u Teala onları rezil bir şekilde Afganistan'dan bir daha zelil olmuş bir şekilde geri çıkarmıştır. Tabii çok az bir kuvvetleri kalmış ama genel anlamda zelil bir şekilde hiçbir zafer elde edemeden geri çıkmışlardır. Ve gün be gün oradaki mücahitler elhamdülillah kuvvetleniyorlar. Ve neredeyse düştü düşecek Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim nasip eder. Afganistan bir daha Müslümanların eline düşer. Tabi Irak'a olan işte o saldırısı da yine bunun gibiydi. Bu kabildendi. Saddam işte El-Kaide'ye, teröristlere yardımcı oluyor. Bahane yani. Tamamıyla Orta Doğu'da hem sömürmek, Orta Doğu'yu sömürmek hem de İslam'ı, İslami gelişimi tamamıyla vurmak, yok etmek. Bütün Orta Doğu'da hakim olmak. Bütün hedefleri budur. Şu anda Suriye'de tabi vuku bulan, özellikle Rusya'nın müdahalesi, Amerika'nın müdahalesi, Avrupa'nın İşte müdahalesi, yardımı, bütün hepsi neyi gösteriyor? Hristiyanların İslam'ı tamamıyla kaldırmaya çalıştıkları, yok etmeye çalıştıkları görülmektedir yani. Ama Allah'ın izniyle bütün bunlar inşallah boş çıkacaktır. Çünkü Allah-u Teala nasıl Ebrehe'yi ve ordusunu böyle boşa çıkardıysa bütün bunların çalışması da boşa çıkacaktır. Çünkü Allah-u Teala dinini yücelteceğini vaat etmiştir. Evet. Elem yec'al keydem fi tadlil diyor hani Elem Tara'da. Yani onların o planlarını boşa çıkarmadı mı? Allah'ın izniyle planları boşa her seferinde çıkıyor ve çıkacaktır. Üçüncüsü, bu bazı samimi olan kabileler İslam mukaddesatı olan yani Allah'ın değer verdiği o yerleri savunmak için savaşa çıkmışlar ve kendi canlarını da feda etmişler. Bunlar öldürülmüşler Ebrehe ordusu tarafından. Mukavemet etmişler. Onlar için de büyük bir şeref olmuştur. Büyük bir fedakarlıktır bu. Onlar için onur kaynağıdır. Çünkü Allah'ın mukaddes kıldığı şeyleri koruma adına harekete geçmişlerdir. Bu da tabii bizim için de esastır. Yani Allah'ın bu mescitlerini korumak için bizler de öldürülmüş olsak Allah'ın izniyle büyük bir şehadettir. Kabe'yi müdafaa etmek, Kabe'yi korumak, Kabe'yi bir daha Müslümanların eline işte geçirmek. Bütün Allah'ın evlerini, Allah'ın şiarlarını, din adına ne varsa Kur'an olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun, İslam'ın şiarları, Mescid-ül Aksa mesela, Mescid-ül Nebevi, bütün bunlar değerli olan şeylerdir, Allah'ın değer verdiği şeylerdir. Bunlar için, bunların korunması için Müslüman canını feda ettiği zaman Allah katında büyük bir şehadet olarak telakki edilecektir Allah'ın izniyle. Onlar için onur kaynağı olmuştur. Satılmış olan insanlar da Ebu Riğal gibi kimseler de tabii olacaktır her zaman. Yani onlara ajanlık yapan, onlara yol gösteren, destek veren günümüzün mürtetleri, laikleri, demokratı mürtetleri nasıl işte bu küfür alemine Amerika'ya destek veriyorsa, havalanlarını açıyorlarsa onlara, maddi ve manevi destek veriyorsa, etraf ülkeler nedir? Bunlar da Ebu Riğal misali, bunlar da helak olup gideceklerdir ve her zaman lanetlenecekler Allah'ın izniyle. Bunlar zelil bir şekilde yok olup gidecekler Allah'ın izniyle. Burada tabii başka bir ders de şudur. Bu olay gerçekleştikten sonra bütün insanlar şunu anladılar. Bu belde mukaddes bir beldedir. Bu beldenin ehline de Allah-u Teala önem vermiştir diye böyle bir imaj olmuştur. Bu şey gerçekleştikten sonra. Yani o beldenin halkı çekiliyorlar. Resmen Allah-u Teala ne yapıyor? Kuş gönderip orayı muhafaza ediyor. Yani misalen mesela İstanbul'a büyük bir saldırı oluyor. İstanbul halkı tamamıyla çekiliyor. Ve gökyüzünden kuşlar geliyor. İstanbul'u müdafaa ediyor. Gelen orduyu helak ediyor. Bütün dünyanın gözünde ne olacaktır? İstanbul apayrı bir yer, mukaddes bir yer. Basit bir yer değil diye, değil mi? Böyle bir mukaddesiyat taşıyacaktır. İşte Mekke'de bu şekilde olmuştur. Bu hadiseden sonra bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir zemindi yani. Çünkü böyle bir yerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilecek, davete başlayacak. Daveti onun dininin yayılmasında çok büyük etkisi olacaktı. Çünkü insanlar artık değer vermeye başlamışlardı. O beldeye, o beldenin halkına. Dolayısıyla o beldede olan olaylar, o beldedeki insanlara apayrı bir gözle bakılacak, değer verilecek. Bu da İslam'ın yayılmasında büyük bir etkisi olacaktı yani. Tabii bu kıssada peygamberliğin şeyi de vardır, mucizeliği de vardır. Çünkü bunun faydası Resulullah Efendimiz'e dönecektir. Şu yönden faydası yani dönmüştür daha doğrusu. Birincisi eğer ki Allah-u Teala Kabe'yi korumamış olsaydı Ebrehe orayı yıkacak ve Kabe'nin etrafında yaşayan o zamanın yani Kureyş ahalisini de esir alıp götürecekti. Kadınlarını, çocuklarını köle yapacaklardı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köle olan bir kadının çocuğu ve köle olarak da kafirlerin yanında doğacaktı. Bu da onun tabii davetine, peygamberliğine etkisi olacaktı. Ama o hür olan, hür bir şekilde, şerefli olan bir beldede böyle kalkıp işte hani yaşaması, sonra peygamberlik gelmesi tabii davet için çok daha önemliydi yani. Üçüncüsü işte insanların oraya değer vermeleri ve o insanlara değer verip itaat etmeleri de sağlamış oldu. Yani Kureyşli dendiği zaman insanların gözünde apayrı bir değeri vardı. Kureyşleri Allah korumuştur. Allah onlara değer vermiştir diye. Bunun da faydası ne yapmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dönmüştür. Çünkü aleyhissalatü vesselam Kureyş'ten en temiz olan soydan Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Bu davet için çok önemliydi. Yani. Ve son olarak da bu hadiseden şu fayda da çıkıyor. Araplar tabi bu hadiseyi kendilerine tarih yapmışlardır. Çok büyük bir olay olduğu için, büyük bir mucize olduğu için bu tabi bütün insanlar arasında yayılmıştır bu olan hadise. Ve tarihe geçmişler, artık tarih başlatılmıştır. İşte ne zaman doğdun? Ebrehe olayından, fil olayından mesela 5 sene önce, 2 sene sonra biz böyle yaptık. İşte 30 sene önce, 30 sene sonra diye bu şekilde ne yapmışlar? Artık tarih yazmaya başlamışlar, tarih olmuştur Araplar için. Aleyhisselatü Vesselam'ın da o senede doğması da tabii onun nübüvveti için, daveti için de çok önemli bir şeydi yani. Aleyhisselatü Vesselam da o senede, onun yıkıldığı o senede Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ne yapmıştır? Doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebiyle ilgili tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir. İbrahim aleyhisselam'ın oğlu İsmail Mekke'de yerleştirilmişti. Ve ondan gelen nesil ne yapmıştır? İleriki zamanlarda, safhalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o nesilden işte doğmasına sebep olmuştur. Yani Resulullah onun neslinden doğmuştur. 26 kadar takriben dede sayılıyor. Baba, dede, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte dedeleri sayılıyor. Bu tarihçiler arasında mütevatir olan bir şeydir. Yani ittifak olan bir şeydir. Burada ihtilaf yok. İşte Resulullah'ın mesela babası Abdullah'tır. Onun da babası Abdülmuttalip'tir. Onun babası Haşim'dir. Şeklinde bu şekilde işte devam ediyor. 26 tane dede sayıyorlar Adnan'a kadar. Ondan sonraki dedelerde ihtilaf ediyorlar. Bu olabilir, bu olabilir diye böyle ihtilafları var. Ama bütün tarihçiler şunda ittifak ediyorlar. Yani sonunda İsmail aleyhisselama dayanıyor. İsmail aleyhisselama dayanması o adamlar, o silsile orada ittifakladır. Yani değişik adamdan da böyle devam etse bir tarihçi İsmail'e dayandırıyor. Öbürü de böyle devam etse İsmail aleyhisselama, böyle bütün tarihçiler en son İsmail aleyhisselam'da ittifak içerisindedirler. Diyorlar ki yani bu çocuktan veya bu çocuktan diye böyle bir ihtilaf olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o tertemiz olan soydan, yani peygamberlik soyundan ne yapmıştır? Gelmiştir. Tabi böyle temiz soyun olması da önemlidir davet için. Çünkü insanların kalbinde apayrı bir şeyi vardır, yeri olur. Bugün mesela hatta normal mesela hani bir insan ile işte Mekke'den gelmiş olan, Kureyşi olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olan bir insan olduğu zaman, iki kişi arasında aynı sıfatlara sahip oldukları zaman kime daha çok değer verilir? Şüphesiz ki işte Kureyş'ten olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinden sayılan, yani o soydan gelmiş olan kimseye çok daha fazla değer verilecektir. Bütün dünya üzerinde bu kesindir yani. Yani İslam aleminde tabii, Müslümanlar için. İslam aleminde Kureyşli bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de özellikle eğer soyundan da gelmişse apayrı bir değeri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de böyle tertemiz bir soydan gelmesinin de ehemmiyeti vardı. Çünkü peygamberlik gelecek ona, Allah'ın dinini tebliğ edecek. Böyle bir dini işte insanların değer verdiği, temiz olarak bildikleri bir insanın tebliğ etmesi tabii ki evla olan oydu yani. O sebeple aleyhissalatü vesselam böyle tertemiz olan bir nesilde ne yapmıştır? Aleyhissalatü vesselamın nesebini onlardan eylemiştir. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebindeki olan o dedeleri genel anlamda insanlar arasında iyilikleriyle, faziletleriyle, işte cömertlikleriyle, cesaretleriyle, delikanlı olmalarıyla, mert olmalarıyla çok güzel sıfatlarla tanınırlar. Böyle sıfatları vardı. Çünkü peygamber soyundan gelmişler. Özellikle hacılara mesela hizmet etmek, yemek yedirmek, su içirmek, Kabe'ye hizmet etmek, işte mazlum olan insanlara yardımcı olmak, fakirlere yardımcı olmak, yetimlere sahip çıkmak, insanlara aldatmamak, yalan söylememek, kötülük yapmamak, ihanet etmemek gibi böyle güzel sıfatlara hep sahipler genel anlamda. Ve insanın nesebi de diyorlar ki dininde, şahsiyetinde etkisi olur. Temiz, güzel bir nesepten gelmişse onun yapısında etkisi vardır. Çok temiz olan, nesepli olan bir kimse
İşte küfürde, haramlarda, şeylerde öbürlerine nazaran daha nedir? Daha ehvendir. Bazıları mesela temiz bir nesepten gelir, yani soylu birisidir. Bakıyorsun mesela kafir de olsa yalan söylemez, ihanet etmez, kötü olan şeylere bulaşmaz. Çünkü diyor bu bize yakışmaz diyor. Ama nesebi belli değilse her türlü kötülük de mesela görülebiliyor. Yani insanın nesebi, soyu, insanın karakteri üzerinde etkisi olduğunu söylüyorlar. Yani bunu yani ilmi olarak ispatlamışlar. O sebeple Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tertemiz olan bu nesepten eylemiştir. Onlardan yani kılmıştır. Ve tabi genel anlamda dedeleri, babaları, dedelerine işte çok değer verildiği için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de toplumda temiz yapısıyla da bilinmiştir. Tertemiz, hiç yalan söylemeyen Muhammedül Emin ismini almıştır, düşünün. El Emin olan Muhammed diye bu şekilde bilmiştir peygamberlik gelmeden önce. Yani hiç kimseyi kandırmamış, yalan söylememiş, ihanet etmemiş. O kadar güvenilir ki işte emanetlerini ona veriyorlar. Altını, gümüşü olsa adamın, parası olsa ne yapıyor? Resulullah Efendimiz'e götürüyor daha peygamberlikten önce. Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor. Senin yanında kalabilir mi? Bunu muhafaza edebilir misin diye. Akraba değil yani yabancı. Yabancı insanlar götürüp emanetlerini, değerli olan eşyalarını Peygamber Efendimiz'e veriyorlarmış. Mücevherat tabii. Ne olursa olsun, ne kadar değerli olursa olsun ona verirlermiş. O kadar güvenirlermiş. Özellikle böyle bir şahsiyetin peygamber olması şüphesiz ki peygamberinde büyük bir tesiri olmuştu yani. Evet, böyle bir nesilden gelmiştir. Onun babası Abdullah'tır. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah da babasının en çok değer verdiği, en temiz şahsiyetli bir kimseydi. Onu evlendirirken Arapların en temiz soylu olanı, en yani hanımefendi olan Amine ile, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi olan Amine ile evlendirmiştir. Ve Aleyhisselatü Vesselam da işte böyle temiz olan Abdullah ve temiz olan o Amine'den ne yapmıştır? Dünyaya gelmiştir. Onun soyu nedir? Tertemizdir. Bütün peygamberlerin soyunda tabii şu önemli bir nokta. Bütün peygamberlerin soyu temizdir. Onlarda zina kesinlikle olmamıştır. Haşa yani babası meçhul olan şeklinde kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Evet, bir peygamberin belki karısı kafir olabilir. Mesela Lut aleyhisselamın karısı kafirdi. Nuh aleyhisselamın karısı kafirdi. Ama hiçbir peygamberin karısı fahişe olmamıştır haşa. Ve bir peygamberin annesi haşa fahişe ve buna benzer soyunda böyle fahişe bir kadın kesinlikle olmamıştır. Tertemiz bir soy olmuştur. Birileri kafir olabilir. O ayrı bir dava. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babası aslen yani şirk dini üzereydi. O şekilde ölmüştür. Temiz bir şahsiyeti vardı ama şirk üzerine ölmüştür. Annesi de böyle. Şirk üzerine ölmüştür. Çünkü bu hadislerde sabittir. Bir adama inne ebi ve ebake finnar diyor. Geliyor soruyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulullah diyor, benim babam nerededir diyor. Senin baban ateştedir diyor. Tevhidi anlatırken, şirkin insanı ne hale getirdiğini anlatırken, benim babam nerededir ya Resulullah diyor. Senin baban ateştedir diyor. Adam çekip giderken üzülüyor. Çağırtıyor, diyor ki onu çağırın, dönüyor ve diyor ki inne ebake ve ebi finnar diyor. Senin baban da benim babam da ateştedir. Yani bunun için üzülme. Şirk koşmuşsa, yani müşrik olarak ölmüşse, iman üzere değilse, varacağı yer nedir? Cehennemdir. Benim babam da bu şekilde ölmüştür. Yani şirk üzerine ölmüştür. Yapacak bir şey yok. Hidayet tamamıyla Allah'ın elindedir. Celle Celaluhu ona ne yapıyor? Moral veriyor. O hadise, hadisten ne anlıyoruz? Demek ki şirk üzerine ölmüştür. Annesi için de Buhari'de geçen rivayette diyor, ben Rabbimden diyor, annem için istiğfarda bulunmak istedim diyor, talep ettim. Ama Allah-u Teala izin vermedi. Çünkü müşriye istiğfarda bulunmak caiz değildir. Allah'ım onu bağışla, onu affeyle diye ahirette yani rahmete ulaşması, affedilmesi yani imkansız. Çünkü Allah-u Teala affetmez yani, şirki affetmez. Ama kabrini ziyaret edebilir miyim diye izin istedim. Allah-u Teala izin verdi. Ve aleyhissalatü vesselam bir seriyeden dönerken onun kabrini ziyaret ediyor ashabıyla beraber. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sakalları ıslanana kadar ağlıyor. Etrafındaki ashab-ı kiram da ağlıyorlar. Annesi için, yani annesinin tabi neticede bir annedir. Ona olan şeyi, yani hakları büyüktür. Velev ki şirk üzerine de ölmüşse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi için ne yapmıştır?
ağlamıştır.
Böyle bir nesilden gelmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın duasına ve İsa aleyhisselamın müjdesine de nail olmuştur. İbrahim aleyhisselam dua etmişti. İşte Rabbena ve ba'th fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike. Allah'ım onların soyundan, yani buradaki insanların soyundan onlara senin ayetlerini okuyacak. Ve yuallimuhum kitabe vel hikmete. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek. Doğru yolu gösterecek. İmanı öğretecek, senin dinini öğretecek, seni tanıtacak olan birilerini gönder. Ve yuzekkihim, onları tertemiz edecek olan birini gönder. İnneke entel azizul hakim, sen aziz ve hakim olansın Allah'ım diye dua ediyor. Allah-u Teala onun duasına icabet ediyor. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun duasıyla ne oluyor? Peygamber oluyor. Ve o toplulukta geliyor. İsa aleyhisselam da müjdelemişti. Son, yani Resulullah Efendimiz'den önceki son gelen peygamber İsa aleyhisselamdır. Sonra gelen peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Ondan sonra artık bitmiştir. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. İsa aleyhisselam da müjdelemiştir. Benden sonra bir peygamber gelecek ve o peygamberin adı da Ahmet, yani övülmüş olan, övülmüş isminde olan bir peygamber gelecek diye İsa aleyhisselam sürekli bunu şey yapmıştır, haber vermiştir, müjdelemiştir. Ve İncil'de de geçiyor, fakat tabii genel anlamda tahrif edildiğinden dolayı şu anda ismi geçmiyor İncil'lerde, var olan şu anki İncil'lerde. Ancak bu Barnabas İncil'inde isminin geçtiği söylenmektedir. Barnabas İncil'i diye bir İncil var. Şu anki bu Matta, Markus, Luka, Yuhanna'nın yazdığı İncil'lerden çok daha doğru olan, sahih olan, bildiğim kadarıyla da İngiltere'de Allahu alem bir müzede tutuluyor. Ve o Hristiyanlara şey yapılmıyor, basılıp hani dağıtılmıyor. Kasıtlı olarak orada, yani haps gibi böyle tutuluyor ki hani bilinmesin o İncil. O İncil'de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şu ana kadar da halen açık bir şekilde geçmektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala haber veriyor. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Meryem oğlu İsa, İsrailoğullarına dedi ki, اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ. Ben size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاتِ. Benden önceki gelmiş olan Tevrat'ı da tasdik eden, doğrulayan, yani böyle bir kitap vardı, Musa aleyhisselam peygamberdir. Ve mübeşşiren bir resulün yati min ba'di ismi Ahmed. Benden sonra gelecek ismi Ahmed olan bir peygamberi de size müjdelerim diye Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın isimlerinden birisi de nedir? Ahmed'dir. Muhammed, Ahmed takriben aynı manaya geliyor, övülen anlamında, övülmüş anlamında. Evet, Mustafa ismi de vardır aleyhisselatü vesselam'ın ismi, yani seçilmiş olan Mustafa. Ba'd ismi Ahmed felemma ja'ahum bil bayyinati, ne zaman onlara beyine getirdi diyor Hristiyanlara, yani bu din geldikten sonra, İslam dini göründükten sonra, kalu hada sihrun mubin, bu apaçık bir sihirdir dediler. Halbuki açıkça aleyhissalatu vesselam ismi geçiyor ama yine ehli kitap, papazlar tabii bunu biliyorlar. Yahudiler biliyorlar. Ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'hum, çocuklarını tanıdıkları gibi diyor o peygamberi tanıyorlar. Ama kinlerinden, hasetlerinden, bencilliklerinden, menfaatlerinden vesaire bu kötü hasletlerinden dolayı aleyhissalatü vesselam'ı kabullenmiyorlar. Tabii tek tük bazen İslam dinine giren işte Yahudilerden çok azdır. Onlardan da girenler oluyor, hahamlarından ve hatta normal Yahudilerinden. Hristiyanlardan tabii daha fazla İslam'a girenler oluyor, onların papazlarından ve avamından. Özellikle biraz araştırmaya girenler ve özellikle de bilenler, yani Barnabas mesela şeyine, İncil'ini böyle bir gözden geçirmiş olsa çok açık bir şekilde görecektir. Yani orada peygamberin ismin geçtiğini. Ama genel anlamda yani İslam'a girmeyişleri haset ve kinlerinden kaynaklanmaktadır yani. Evet. Bir hadise daha oluyor. Bu da hadislerde geçiyor. İmam Ahmed'de de geçiyor. Ebu Yala'da da geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, İşte Resulullah Efendimiz'i doğurmadan önce rüya görüyor ve diyor ki, ben bir rüya gördüm, benden içimden bir nur çıkıyor ve Şam'ın saraylarını aydınlatıyor. Şam'ın saraylarını aydınlatan, benden çıkan bir nur gördüm diyor rüyamda. Bu rüyayı anlatıyor tabi, günümüze kadar bu şey senet gelmiştir, hadiste de geçmektedir. Böyle bir rüya görüyor. Bu da şeye işarettir. yani o kadından, Amine'den işte büyük bir insan gelecek, peygamber gelecek diye onun işaretiydi. Aleyhisselatü Vesselam'ın işareti bir nurdur peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü hidayet, hidayeti insanlara ulaştıran bir nurdur. Ve özellikle de şeyi aydınlatması, Şam saraylarını aydınlatacak olan, aydınlatmış olan diye geçiyor hadiste de. Bunun da tabii önemli bir açıklaması vardır. Niçin yani başka bir şey demedi de Farisilerin mesela ve hatta dünya üzerinde bir sürü yer var. Niçin herhangi bir yeri aydınlatmadı da Şam'ın saraylarını aydınlattı? Bunda da ulema diyorlar ki bunda şu işaret vardır. Şam beldesi Müslümanlar için çok önemli bir beldedir. Çünkü birçok hadiste hep Şam ölmüştür ve Şam Müslümanların makilül muslimin hadislerde geçiyor. Müslümanların karargahı olacak, merkezi olacak. Şam tabi Suriye, şu anki tabi harita çizilmeden önce Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün. Bu topraklar tamamıyla Şam'dı. Daha sonra İngilizler tarafından bölündüler. Küçücük bir devlet yaptılar Lübnan. Küçücük bir devlet yaptılar Sahra'da, Ürdün. Küçük bir devletçik yaptılar Filistin, onu da İsrail işgal etti. Ve Şam devleti yani Suriye devleti diye böyle ne yaptılar? Böldüler. Özellikle Şam'ın çok önemli bir yer olması ve Müslümanların karargahı olması, kalesi olması açısından da Aleyhisselatü Vesselam'ın da geçtiği gibi yani böyle bir rüyanın gelmesi, hadisle böyle müjdelenmesi buna işarettir. Çünkü Buhari ve Müslim'de de geçen bir hadiste diyor ki لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ Ümmetimden diyor bir taife gelecek ve bunlar hak üzere olacaklar. Ümmetimden bir grup olacak, bunlar tam hak üzere olacaklar. لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَلَفَهُمْ Onları yardımsız bırakan ve onlara muhalefet eden onlara zarar vermeyecektir. Bunlara yardımcı olmuyorsa, beraber olmuyorsa, destek vermiyorsa bunlara zarar veremeyecektir. Çünkü Allah onlara destek veriyor, yardımcı oluyor. Yani bitmeyecek bu taife. Her zaman böyle bir taife olacaktır. Kıyamete kadar devam edecektir o taife diyor. Allah'ın dinini taşıyan, dört dörtlük hak üzere olan taife olacaktır diyor. Hatta yatiye emrullahi ve hum kezalik Allah'ın emri gelene kadar yani kıyamet kopana kadar o hak taife olacaktır diyor. Demek ki ümmet toptan hepsi sapmaz. Hepsi yanlışa düşmez. Hepsi Allah'ın dinini bırakmaz. İlla ki bir taife hak üzere olacak, mücadele edecek, başka hadislerde savaşacak diyor. Kıyamet kopana kadar bir taife hak din üzere savaşacaktır. Cihad edeceğini yani gösteriyor. Rabbim bizi o taifeden eylesin. Hak üzere olan ve hak üzere savaşan. Ve bir rivayette de vahum bişşami diyor ve onlar Şam'dadır diyor. Şam toprağında olacaklardır. Yani din üzere mücadele eden, hak üzere olan bir taife her zaman olacaktır. O da Şam'dadır. Ve genel anlamda tabii Şam biraz gözle yani biraz incelendiği zaman gerçekten de bakılıyor ki Şam'da gerçekten büyük bir bereket var. İslam aleminde yani yetişmiş olan birçok büyük ulema mesela, güzel Müslümanlar hep Şam diyarında yetişmişler. Ve İslam'ın hani zaferinde işte İslam'ın yücelmesinde Şam ehlinin çok büyük etkisi olmuştur. Gerek yapılarının yani öbür Müslümanlara yani oranla daha temiz yapıda olmaları. Artık tabi Allah'ın her şeyde büyük bir hikmeti vardır. Şam İslam'ın kalesi olacaktır. Bir hadiste اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ ف۪يكُمْ Şam ehli bozulursa artık sizde hayır kalmamıştır. Yani en son bozulacak olan halktır. Evet, aralarında bozulmuş olan çok kişiler var. Bozuklar, yani kafirler de var, mürtetler de var, fasık faciler var. Ve genel anlamda mürtetlerin elinde ama Allah'ın izniyle inşallah İslam'a geri dönecektir. Her ne kadar hani Lübnan'daki tağutlar, Ürdün'deki, Suriye'deki o tağut, Filistin'deki tağutlar Müslümanları katletseler, Allah'ın dinini engellemeye çalışsalar da orada çok güzel taife olacak Müslümanlar, Allah'ın dinini müdafaa eden, Allah'ın dinini yaymaya çalışan her zaman bir taife olacaktır. Ve şu anda da özellikle de cihadın orada yani patlak vermesi bu son dönemlerde ve dikkat edilirse de bütün dünya küfrü oraya artık ne yapmış? Musallat olmuştur. Dikkatler onun üzerinde toplanmıştır. Yani mesela Afganistan'da Amerika ile Rusya toplanmamıştır. Rusya girmiş, Amerika seyirci kalmış bir neviyle ve destek vermiştir muhaliflere Rusya yıkılsın diye. Amerika girdi, Rusya bu sefer silah satmaya başladı, Amerika hezimete uğrasın. Öbür devletler çok fazla umurunda değildi yani. Tabi şeyin de İran'ın da biraz isteği var, Pakistan'ın isteği var ama öbür ülkenin çok fazla umurunda değil. Ama bugün Şam mesela Suriye dikkat edin artık bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bütün dünyanın gözü var üzerinde. Herkes orada hakim olmak istiyor. Herkes işte kurulacak belki hani hükümet kurulmuş olsa bize hizmet eden, bizim iyi geçinebileceğimiz, faydalanacağımız bir hükümet kurulsun diye o yönde etraf ülkeler çalışıyor. Bütün Avrupa'sı, Amerika'sı, işte Rusya'sı, küfür kuvvetleri tamamıyla orada İslam değil de küfür kendileri yani hakim olsunlar diye büyük bir çaba içerisinde. Şialar tamamıyla işte Şialık üzerine kurulmuş olan bir devlet onların elinde olsun diye herkesin yani büyük bir şeyi vardır, teveccühü vardır. Bu da tabii o beldenin Allah katındaki değeri ve insanlar katındaki değerinden kaynaklanıyor. Şam'ı öven çok hadisler vardır. Bu hadis de diyor, diyorlar ulema yani buna işaret ediyor. Rabbim bu Şam'ı bir daha Müslümanlara çevirsin. Orada İslam bayrağının her tarafta dalgalanmasını hepimize nasip eylesin, göstersin inşallah. Evet, bu kadarla iktifa edeyim inşallah. Hayru davana elhamdülillahi rabbil alamin.